Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razig'in kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mehr 1400, Hicri Kameri 14 Rebiül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 21 Ekim 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonrasında hocamız sabah haber bülteni ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Vahdet Haftası özel programı ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Vahdet Konferansı misafirleri İmam Hümeyni'ye saygıda bulundular. Filistin sivil toplum kuruluşları ve aktivistler Emir Abdullahyan ile görüştü. Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında işbirliği mutabakatı imzalandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran müzakerelerde iddiacı ülkelerin eylemsizliğiyle karşı karşıya dedi. Ve Amerika, Siyonistler ve gerici ülkeler İran'dan ağır tokat yediler. Fadileri yer aldı. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize başlamadan önce yayın saatlerimizle ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı 31 Ekim'den itibaren sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
35. Uluslararası Vahdet Konferansı'nın yabancı katılımcıları, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'yi saygı ve rahmetle andılar. İran Press'in bildirdiğine göre İslam Mezheplerini Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari ve 11 Müslüman ülkeden bazı din alimleriyle İslami Vahdet, İslam dünyasında barış ve tefrika ve çatışmadan sakınmak sloganı ile düzenlenen konferansa katılan bazı yabancı misafirler, dün İmam Hümeyni Türbesi'nde hazır bulunarak İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusunu saygı ve rahmetle andılar. Ziyaretçiler yapılan törende Fatiha okuyarak İmam Hümeyni mezarına çelenk bıraktılar. 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 27 Ekim-2 Kasım tarihleri ve Vahdet Haftası ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Konferansın düzenleme amacı, Müslümanlar arasında vahdet ve dayanışmanın sağlanması, bilimsel ve kültürel görüşmelerin yakınlaştırmak için alimler ve bilginlerin fikir alışverişi, İslami vahdete ulaşmak ve tek ümmetin kurulması için pratik yolların sunulması ve incelenmesi ve Müslümanların yaşadıkları sorunların çözümü için uygun yöntemler sunmaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Filistin'e destek veren aktivistlerle bir araya geldi. Ars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Vahdet Haftası ve Resulullah Efendimiz'in kutlu veladeti nedeniyle dün Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Filistin'e destek veren aktivistler Dışişleri Bakanlığı Hüseyin İbir Abdullahyan ile görüştüler. Söz konusu görüşmede Emir Abdullahyan Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin ülküsüne kapsamlı destek için tüm imkanları ve kapasiteleri kullanacağını ve Filistin Sivil Toplum Kuruluşları ile tam bir işbirliğinde olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca Şehit Kasım Süleymani, merhum Hüseyin Şeyhul İslam ve merhum Ali Ekber Muhteşempur'u saygı ve rahmetle anarak sivil toplum kuruluşları ve Filistin halkının haklarına ve direnişe destek veren aktivistlerin çalışmalarını övdü. İran Dışişleri Bakanı Filistin'in hala İslam dünyasının birincil meselesi olduğuna değinerek Dışişleri Bakanlığı'nın tüm imkanlarını Filistin ülküsüne kapsamlı destek için kullanacağını ve Filistin'in sivil toplum kuruluşları ile tam bir işbirliğinde olacağını söyledi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğini öngören mütabakat zaptı imzaladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İranlı mevkitaşı Ahmet Vahidi arasında dün yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mütabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı. Toplantıda konuşan Vahidi iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek daha derin yeni bir dönem başlanacağını belirten Vahidi, komplocuların İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz. İran ve Türkiye stratejik ilişkileri genişletme iradesini göstermişlerdir. Bu dost ülke Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek için iyi bir başlangıçtır diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu ise terörizmle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında işbirliği ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptıklarını aktararak İsrail ve Amerika'nın tahrip edici rolü ile Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasında en temel konu başlıklarından biridir. Özellikle güvenlik duvarları, fiziki entegre ve teknolojik sistemler konusunda muhataplarımızın, İranlı dostlarımızın bize göstermiş oldukları kolaylaştırıcı tavır konusunda teşekkür ederim ifadelerinde bulundu. İmzalanan mütabakat zaptı iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor. Mütabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetlerin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor. Mütabakatla birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetlerinde istenilen sonuçların elde edilmesi hem de iki bakanlık arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Tahran'da Avusturya Elçisi ile görüşmesinde İran'ın müzakerelerde iddia eden ülkelerin vaatlerini yerine getirmemesi ve eylemsizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu haber alma sitesine göre kurum başkanı Muhammed İslami dün Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Avrupa ve Amerika tarafından nükleer müzakerelerdeki eylemsizliklerine işaretle sadece İran uzun süreli ve tek yanlı olarak sorumluluklarına bağlı olduğunu ve müzakerelerde iddiada bulunan tarafların ahde vefasızlıkları ve pasifliği ile karşılaştığını belirtti. İslami bu görüşmede ayrıca günümüzde gerçek suçlunun iddia makamında olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran ve Avusturya arasındaki uzun işbirliği geçmişini işaretle bu ülkenin siyasi meselelerde olumlu tutumunu takdir etti. Diğer ülkelerin Amerika ve Avrupalı tarafları nükleer müzakerelerde sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmesini isteyen İslami, tüm tarafların anlaşmaya geri dönmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri durumunda İran'ın müzakere için azimli olduğunu sözlerine ekledi. Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi de ülkesinin Belçam nükleer anlaşma müzakerelerine uzun süren ev sahipliğine işaretle Avusturya'nın nükleer müzakerenin olumlu yönde ilerlemesi için her türlü yardım ve koordinasyona hazır olduğunu ve gerekli işbirliğini yapacağını ifade etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı, siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Amerika, Siyonistler ve gerici ülkelerin İran'dan ağır tokat yediklerini vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Serdar Yadullah Cevani bugün dün Amerika, Siyonistler ve gerici ülkelerin İran'dan ağır tokat yediklerini işaretle günümüzde İran'ın huzur ve güvende yaşadığını ve şehitlerini saygıyla andığını, zira kendi halkına izzet ve azamet kazandırdığını söyledi. Cevani ayrıca düşmanın çeşitli yöntemler ve sanal dünyanın imkanlarını seferber etmek ve uçaklarını işe alarak İslam, İmam Hümeyni, rehber, gönüllü seferberlik ordusu, besiç ve değerler hakkında kötümser hava oluşturmaya çalıştıklarını, böylece öz İslam'ı karalamaya çalıştığını, bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin açıklama cihadı üzerinde vurgu yaptığını belirtti. Serdar Yadullah Cevani ayrıca günümüzde düşmanın bazı bölge ülkelerinin cehaletini kullanarak aşırıcı, cahil ve nadan bir grup Amerika, Britanya ve Siyonistlere hizmet için işe aldığını da sözlerine ekledi.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, dün Cenevre'de İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu özel danışmanı Ali Asgar Hacı ile bir araya gelerek başta Doğu Fırat ve İdlib olmak üzere Suriye'nin son gelişmelerini ele aldılar. İran'ın bildirdiğine göre Lavrentiev, Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. turunun düzenlenmesine atıfta bulunarak toplantının iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti. Hacı de söz konusu görüşmede bazı ülkelerin Suriye hükümetine ve halkına yönelik olumlu tutumuna değinerek bunun insani yardımların ulaştırılmasını, yeniden inşa edilmesini ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü hızlandıracağını umduğunu dile getirdi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. oturumu 18 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Suriye Anayasa Komitesi kurma fikri ilk olarak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısında gündeme geldi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29 ve 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Suçi kentinde gerçekleştirildi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkındaki anlaşma Kasım 2017'de ve Astana süreci garantör ülkeleri İran, Rusya ve Türkiye'nin zirve toplantısında sağlandı. Astana süreci müzakereleri Ocak 2017'den itibaren Suriye'de barışın sağlanması hedefiyle ve İran'ın önerisiyle ve Türkiye ile Rusya'nın işbirliğiyle başladı. Söz konusu ülke Suriye krizin çözümü için Astana sürecinin garantör ülkeleridirler.
Serdaş kimyasal bombalama ailelerinin temsilcisi Britanya Adalet Bakanı'na yazdığı mektupta bu facia kurbanları için adaletin uygulanmasını istedi. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği'nin bildirdiğine göre Feride Şafii, devrilen Irak diktatörü Saddam'ın Sardaş kentine kimyasal saldırısı mağdurlarının temsilcisi olarak Britanya Adalet Bakanı'na yazdığı mektupta, Irak'taki Baas rejimindeki kimyasal silah üretme yetkililerinden birine sığınma hakkı verilmesine itiraz etti. Feride Şafii söz konusu mektupta Dominic Raab'a hitaben şöyle yazdı. Görünüşe göre Irak'ta Samera'da bir kimyasal bomba üretim merkezinde sorumlu olan Baas rejiminin kimyasal silah üretme yapısında üst düzey bir isme yakın zamanda İngiltere'ye sığınma hakkı tanınarak cezalandırma ve sorumlu tutulmaktan kurtuldu. Saddam rejiminin kimyasal saldırısından bu mağdur, 10 yıllar boyunca bu cinayetin acılarını hala üzerinde taşıyan ailemin temsilcisi olarak söz konusu kişinin kanuna teslim edilmesini, böylece serdaşlığın günahsız halkına karşı işlenen cinayet ve katliam suçundan yargılanmasını istiyoruz dedi. Irak Baas rejimi İran'ın Batı Azerbaycan ilinin güneyinde bulunan Serdaşt kentine 7 Temmuz 1987 tarihinde kimyasal saldırı düzenledi. Bu faciada 120 kişi şehit olurken en az 2000 kişi de yaralandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 361.550 COVID-19 testi yapıldı. 29.760 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 28.803 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Türkiye nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı ve her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanmada tedbir de artmalı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu 2020 Türkiye raporuna 2020 yılı Türkiye raporu bu senede Avrupa Birliği'nin ön yargılı, yapıcılıktan uzak ve çifte standartlı yaklaşımını yansıtmaktadır ifadeleriyle tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Birliği'nin 2020 yılı geliştirme strateji belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırlanan ülke raporlarını açıkladığı hatırlatıldı. Açıklamada bu raporda da Avrupa Birliği yerine getirmediği sorumluluk ve taahhütlerine değinmezken temelsiz argümanlarla ülkemizi eleştirmektedir denildi.
Fethullahçı örgütünün emniyetteki mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada örgütün sözde sohbet toplantılarında polis eşlerine yönelik fişleme yaptığı iddia edilen 33 şüpheli yakalandı.
Kimliği, iklim değişikliği ve doğal kaynakların kötüye kullanılması nedeniyle Türkiye'de birçok nehir ve sulak alanı kuruma tehlikesi altında bulunuyor. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye'nin batısındaki su havzalarında nehirlerin çoğunun suyunun azalması ve kurumasıyla birlikte ülke ciddi bir kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Alınan haberlere göre bu yaz kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo öldü ve Van Gölü'de 70 metre geri çekildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı bu ülke hava sahasının Türkiye savaş uçakları tarafından ihlal edildiğini duyurdu. Fars haber ajansının bildirdiğine göre Yunanistan Savunma Bakanlığı dün yayınladığı bildiride. Türkiye'ye ait 2 adet F-16 savaş uçağının Ege Denizi'nde Farmahonsi ve Liposoy adaları üzerine uçarak hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Haber kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti'nde uyuşturucu madde kaçakçılığının Sokar Petrol firması tarafından yapıldığını duyurdu. Habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in paraları söz konusu firmanın alt yapısından olan Sokar Trading firması başkanı Anar Alizade tarafından yurt dışına aktarılarak orada aklanıyormuş.
Iraklı göstericiler Şehit Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisin posterlerini Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nin yakınında bir binanın üstüne astılar. Mevazin News'un bildirdiğine göre dün Irak'ın çeşitli kentleri bir kez daha seçim sonuçlarına itiraz gösterilerine sahne oldu. Göstericiler Bağdat'ta Asma Köprüsü ve Yeşil Bölge yakınlarında protesto çadırları kurarak attıkları sloganlarla oyların elle sayılmasını isteyerek talepleri gerçekleşinceye kadar gösterilere devam edeceklerini belirttiler.
Haber kaynakları Arabistan ve Siyonist rejimin diplomatik ilişkiler bağlamında görüşmelerinin yoğunlaştığını belirttiler. Siyonist site Globus'un bildirdiğine göre Siyonist rejimin Dubai Başkonsolosu yaptığı açıklamada Korsan rejim ve Arabistan arasındaki son diplomatik görüşmelerde Abraham Anlaşması çerçevesinde yoğunlaştığını duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Haber kaynakları dün Suriye'nin güneyinde Altan Amerikan üssüne İHA saldırısı yapıldığını duyurdu. El Meyadin saldırının en az 5 İHA tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 35. İslami Vahdet Konferansı, yaklaşımlar ve hedefler başlığı altında. ...35. İslami Vahdet Konferansı, İslam Birliği, İslam dünyasında barış ve bölünme ve çatışmadan kaçınma konusuyla Salı günü ve Vahdet Haftası'nın başlaması ile birlikte Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in konuşmasıyla Tahran'da çalışmalarına başladı. Konferansta 52 ülkeden Müslüman düşünürler ve bilgeler hem sanal ortam hem de yüz yüze katıldılar. Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde konferansın İslam ümmeti ile İslam dünyası arasındaki komplolara karşı aydınlatma rolünü çok etkili ve stratejik olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı reisi, IŞİD'in bölgede Amerika ve Siyonizm hedefleriyle eş güdümlü olduğuna da değinerek, bu komploya günümüzde Lübnan ve Afganistan'da ve Suriye ve Irak'ta da şahit olduk. Bu yüzden bu komployu anlamak çok önemlidir ve İslam alimlerinin aydınlatma çalışmaları İslam ümmetinde gençlerin dokunulmazlığına sebep olacaktır, dedi. Müslüman ülkeler birçok tehdit ve komploya maruz kalmış bulunuyorlar. Bunlardan en önemlisi ise bölgesel ihtilaflar, tefrika ve terörizmdir. Bu sorunlar aslında tüm bölge ve İslam dünyasının ortak tehditleridir. Terörizm ve aşırıcılık sadece Irak veya Suriye için değil, bölgede ve dünyada barış ve güvenlik için de ciddi bir tehdit sayılıyor. IŞİD'in Afganistan'daki terör faaliyetleri ve endişe verici durum ise bu konunun bariz örneğidir. Bu nedenle aşırılık ve tefrika gibi birliği bozan faktörlerin reddedilmesi stratejik öneme sahiptir. Fakat İslam dünyasında birlik, gerçekleri açıklamak ve komploları aydınlatmak, ilerici düşünceleri yaygınlaştırmak ve İslam ülkeleri arasında vahdet alanlarında işbirliği güçlendirmeye bağlıdır. Bu yüzden İslam dünyasında özellikle de Amerika tarafından yürütülen komplolardan haberdar olmak büyük önem taşıyor. Amerika asla Müslüman ülkeler için barış ve güvenlik istememiştir. Zira İsrail'in gayrimeşru varlığının korunması ve Amerika'nın bölgedeki sultacı hedefleri İslam dünyasında garanti bulamıyor. İslam düşmanları İslam dünyasının zayıflamasını, tefrikaya düşmesini ve yabancılara bağlı kalmasını istiyor. Amerikalı politikacılar Batı Asya bölgesinde Siyonist rejimin güvende olması için her zaman savaş ve çatışmanın olması gerektiğini itiraf ediyorlar.
Fransa'dan siyaset uzmanı ve akademisyen İmad Hamrouni ise İslami Vahdet Konferansı'nın ilk gününde video konferans ile bağlanarak günümüzde Filistin işgal edilmiş, Suriye'nin bir bölümü işgal edilmiş ve birçok savaş yaşanmıştır ki çeşitli bölgelerden gelen tekfirci gruplarla mücadelenin sonucudur. Bu mesele yani İslam ümmetinin düşünürleri ve İslami ümmet siyasetçilerin kardeşliği oluşturma yolunda başarısız kaldıkları anlamındadır, dedi. Söz konusu uzman ne yazık ki sömürgecilik bizim tarihimizde var olan dağılma ve bölünmeleri ve kırılmaları sömürmeyi başardı. Bu nedenle bu ayrışma ve ihtilafın herhangi bir izini ortadan kaldırmalıyız ifadelerini kullandı. Amerikalı yetkililer temelsiz suçlamalarda bulunmak ve güvensizlik yaratarak İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerinde ayrılık peşindeler. Böylece Washington ve uşakları için bölgede alan oluşur. Fakat tüm bu komplolara karşı duruyor ve vahdet ile tefrikadan uzak durarak mazlum halklar arasında bir inkılap hareketine sebep oluyor. Bu da Amerika'nın öfkesine sebep olurken korsan rejimi dehşete düşürüyor. Hiç şüphesiz İslam vahdeti, dayanışma, şiddet ve gerici düşüncelerde nefret dinidir ve ittifak ise sorunlardan kurtuluş ve komplolara galebe gelmenin tek yoludur. Burada önemli olan konu bu alandaki yaklaşım İslam birliğinin değerli temellerini ve İslam'ın gerçek kimliğine dönüşe yönelmektir. Tüm bunlar ise İslam dünyasının sulta düzeni ve dünya sultacılık sisteminin etkisinden kurtulmasında büyük etkisi vardır. Böyle bir destekle İslam dünyası kendisini kesinlikle bölünme ve aşırılık girdabından kurtarabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Zalmay Halilzad'ın istifası Amerika'nın Afganistan siyasetinin yenilgi sembolü başlığı altında. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden çekilerek yardımcısı Thomas West yerine geçti. Amerika'nın Afganistan'a apar topar ve rezil bir şekilde çekilmesinden 2 ay geçmezken Joe Biden kararı ile Halilzad görevinden çekildi ve bu karar Amerika içinde ve dışında birçok eleştiri ve tepkilere neden oldu.
Halil Zad'ın Amerikan Afganistan temsilcisi olarak görevinden çekilmesi, Washington'un Afganistan'la ilgili siyasetinin yenilgisinin bir diğer sembolüdür. Halil Zad, Kasım 2003'ten Haziran 2005'e kadar Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi ve Kabil Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2007'den beri Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yapan Halil Zad, Eylül 2018'de Amerika'nın dönem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Afganistan özel elçisi olarak yeniden atandı. Halil Zad uzun yıllar Afganistan'da Taliban ile Amerika görüşmelerini yöneten ve grupla yapılan uzlaşma görüşmelerinde önemli şahsiyetlerden biriydi. Biden başkanlığındaki kabinede Dışişleri Bakanı olan Antony Blinken de Halil Zad'ı yine aynı görevde tuttu. Fakat Halil Zad, Taliban geçici hükümeti ve Amerika heyeti arasındaki görüşmelerde yoktu ve onun Biden hükümetinin siyasetlerini Afganistan'da yürütmedeki rolü istifasıyla sonuçlanacak kadar silik ve önemsizleşti. Amerika, George Bush başkanlığında 11 Eylül 2001 saldırıları ardından küresel terörizm ile sözde mücadele ve El-Kaide ile işbirliği yapmakla suçladığı Taliban hükümetini devirmek bahanesiyle Afganistan'a saldırdı ve bu ülkeyi işgal etti. İşgalin en yoğun günlerinde Afganistan'da Amerika ve NATO güçlerinin sayısı 140 bine ulaştı. Buna rağmen Amerika ve NATO güçleri Afganistan'ı 20 yıllık işgalleri, güvensizlik, yoksulluk, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ve terörizmin yayılmasından başka bir sonucu olmadı. 2001 sonbaharında başlayıp 31 Ağustos 2021'de sona eren Afganistan'daki Amerikan savaşının maliyetinin 2 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin edilirken Afganistan'ın işgalleri boyunca en az 2400 Amerikan askeri öldü.
Amerika'nın Afganistan'daki savaşta girdiği çıkmaz ve ülkeyi işgalin sürmesinin yüksek maliyeti göz önüne alındığında eski başkan Taliban ile müzakerelere başladı. Halil Zad bu konuda önemli bir rol oynadı ve son olarak iki taraf Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Washington, merkezi hükümet ile Taliban arasındaki görüşmeler yoluyla ülkedeki barış sürecine yardımcı olmak için birliklerini Afganistan'dan kademeli olarak çekmeyi kabul etti. Fakat yine de Amerika'nın bu hareketi, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesi için yeşil ışık anlamındaydı. Siyasi meseleler uzmanı Hüseyin Ekberi'ye göre, Amerika'nın Afganistan hükümetini bir kenarda tutarak Taliban ile direkt müzakere etmesi aslında Afganistan halkının seçtiği hükümetin rolünü göz ardı etmek anlamındadır. Bir sonraki adımda Amerika sonu olmayan savaşları sonlandırmak bahanesiyle işgal askerlerini Afganistan'dan çekme kararı uygulamada onların utanç verici şekilde ve rezaletle Afganistan'dan kaçışı Amerika'nın Vietnam'dan çekilmesinden çok daha kötü bir şekilde yaşandı. Bir başka konuda savaşın sonucunun ve Afganistan'ın sonuçsuz işgalinin bu bahaneyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden Amerika'nın terörle mücadele yaklaşımının sorgulanmasına yol açmasıdır. Joe Biden, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin amacının terörle mücadele olduğunu iddia etse de bugün Afganistan'daki terör sorunu IŞİD'in terörist faaliyetleri göz önüne alındığında çok daha ciddi. Şimdi en üst düzey Amerikalı savunma ve askeri yetkilileri bile Biden'in kararını sorguluyor. Nitekim Afganistan'daki başarısızlığı kabul eden Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'daki askeri görevlerini stratejik bir başarısızlık şeklinde değerlendirdi. Halil Zad'ın istifası da Amerika'nın Afganistan'daki stratejisinin başarısızlığının bir başka işareti olarak değerlendiriliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Mayıs 1400, Hicri kameri 14 Rebiülevvel 1443 ve miladi 21 Ekim 2021 Perşembe. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1393'te İran Rehberliği Kubregan Meclisi Başkanı Ayetullah Muhammed Rıza Mehdevi Kene vefat etti. Ayetullah Muhammed Rıza Mehdevi Kene, Hicri Şems'e 1310 yılında Tahran yakınlarında bulunan Ken köyünde dünyaya geldi. Ayetullah Kene'nin tağut rejimine karşı mücadeleleri, onun defalarca tutuklanması ve sürgün edilmesinin yanı sıra işkencelere maruz kalmasına neden oldu. Ayetullah Kene, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslam İnkılabı Gönüllü Halk Güçleri Başkanlığı İçişleri Bakanı görevlerine üstlendi. Ayetullah Kene ayrıca Kubregan Meclisi Başkanlığı, İmam Sadık Aleyhisselam Üniversitesi Rektörlüğü ve Tahran Mücadeleci Din Alimleri Kurumu Genel Sekreterliği görevlerine de üstlendi. Kırk üç yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1357'de İran Petrol Sanayi personeli ve işçileri Hakan Despuşah rejimine karşı başlattı. Kıyam sırasında ülkede grevlere başladılar. Bu grevler neticesinde İran Petrolü'nün dışarıya ihracatı kesildi ki bu süreç Şah rejiminin daha öncelere sahip olduğu en önemli gelir kaynağını kaybetmesi anlamına gelirken bu zalim rejime büyük bir baskı uygulanmaya başlandı. İran petrolü ihracatının dünyaya kesilmesi petrol fiyatının artmasına neden oldu. Şah rejimi petrol sanayisi işçilerine işe dönmelerini sağlamaya çalıştı ancak petrol sanayisinde grevlerin sürmesi Şah rejiminin düşmesine de denk sürdü. Yüz on sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1282'de ünlü fakih ve mütekellim ve muhaddis Seyyid İsmail Nuri Tabersi vefat etti. Hicri Şems'e 13. yüzyılın başlarında İran'ın Mazenderan ilindeki Nur ilçesinde dünyaya gelen Seyyid İsmail Nuri Tabersi ilmi havzası bilimlerini öğrendikten sonra Kusa Necef'e şefe gitti ve orada Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza Habibullah Reşti gibi alimlerden dersler aldı ve hadis ve kelamda da zirveye ulaştı. Otuz bir yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1369'da İranlı çağdaş şair ve edip Cevad Kavanpur vefat etti. İran'ın Semnan kentinde dünyaya gelen Kavanpur hem İslam İnkılabı'ndan önce hem de İnkılap'tan sonra şiirler söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Öğrencilerin isyanı, gece yarısı eylem.
Karar.
Krizi görmek için tepdili kıyafete gerek var mı? Bölge yeni ısındı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 19 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde anayasa ve yasalar vesayet odakları hepsi kaldırılmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasanın 137. maddesi diyor ki, kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilemez. Yerine getirilen kimse sorumluluktan kurtulamaz. Meraktan bazı hukuk metinlerini, yorumlarını okuyunca aslında memurların genellikle anayasa maddesini bilmediklerini ve amirinin verdiği emirleri harfiyen yerine getirmeyi görev bildiklerini söylüyor. Ama uygulama o hale geldi ki memur bürokrat kanunsuz bir emir olduğunu bilse bile buna karşı çıkamaz, çıkma cesaretini gösteremez. Çünkü itiraz etse iktidara karşı, amirine karşı, emirleri yerine getirmeyen, istenmeyen birisi olur ve 40 katır mı yoksa 40 satır mı uygulamalarıyla karşı karşıya kalır. Artık kendini Fizan'da mı bulur yoksa Mars'ta mı? Bir hukuk metninde deniyor ki, normlar hiyerarşisinin en tepesinde olan, her şeyin ona göre uygulaması ve düzenlenmesi ve yapılması gereken anayasa, uygulamada bazen en alttadır ve hiyerarşi tepe taklaktır. Kılıçdaroğlu'nun bu anayasa maddesine dayanarak yaptığı uyarıya, Erdoğan dahil iktidarın önde gelenlerinin varyansın etmeleri aslında iktidarın devleti ve ülkeyi yönetme anlayışında saklı. Erdoğan, kanunsuzluklara uymayın çağrısına eski vesayet rejimi canlandırılmak isteniyor diye karşı çıkıyor ve artık o dönem bitti diyor. Bu bakışın biz seçildik, iktidar olduk, her istediğimizi yaparız anlayışına dayandığını belirtmek gerekir. Her ne kadar Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl önce benzer çağrıyı bürokratlara yapmış olsa ve gerektiğinde hepsinin yargılanacağını vurgulamış olsa bile, Erdoğan iktidara geldiğinde vücut dilini okuyan ve anlayan bir memur bürokratlarla çalışmak istediğini söylemişti. Tamam da yasa dışı emir olur mu? Yasalara aykırı emir ve kararların verilmesi ve uygulanması istenmesi cezaya tabiyken memurun bu kanunsuz emir ve talimatları uygulaması durumunda kendisinin de sorumlu olacağı anayasa maddesi iken ne vesayetini tartışıyoruz? Görünen o ki bir memur veya bürokratın cumhurbaşkanım, bakanım, müdürüm bu emri uygulamam anayasanın ve yasaların şu maddelerine aykırılık taşıyor diyerek itiraz etmesi devletin, memurun, bürokratın seçilmişler üzerinde vesayeti demek oluyor. Bu anlayışa göre seçilmiş siyasetçinin her verdiği emir derhal uygulanmalıdır. Buna itiraz edilemez bile. Aslında AK Parti iktidara geldiğinde televizyon programlarında bu epey tartışıldı. Evet, bir vesayet var. Yasaların, anayasanın vesayeti. Bunlar uyulması gerekmeyen göstermelik, vitrinlik konularsa hukuk devletinin varlığından bahsetmek mümkün değil. Ama ne yazık ki anayasayı, yasaları iktidarı üzerinde vesayet gören anlayış ülkeyi hukuk devleti olmaktan da çıkarmıştır. Birisinin kalkıp kanunsuz emirlere uymayın demesi de bu kıyameti koparıyor. Ama artık bu anlayış ve dönem bitiyor.
Kazım Güleç 119 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde istifa eden HSK üyesinden itiraf, hukuk, adalet kalmadı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bundan 11 yıl önce 12 Eylül 2010'da referanduma sunulan ve bilhassa yüksek yargıyla HSK'nın yapısı ve işleyişinde esaslı değişiklikler getiren anayasa değişikliği için iktidarın kullandığı söylem üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü şeklindeydi. Yargıdaki vesayetin kırılması adına bu söylem destek buldu. Paketin hayata geçmesi halinde demokrasinin önünün biraz daha açılacağını düşünen geniş bir kesim yetmez ama evet diyerek bu desteğini dile getirip kullandığı oya da yansıttı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama ne yazık ki diğer birçok konuda olduğu gibi bu hususta da verilen sözler tutulmayıp bilakis tam tersi şeyler yapıldı ve gerçek niyetlerin çok farklı olduğu sonra ortaya çıktı. Yargıda alttan alta devam eden hakimiyet mücadelesi iyice kızıştı. İşin garibi, referandum öncesinde mümkün olsa mezardakileri kaldırıp evet oyu verdiririm diyenlerin tamamen tasfiye edildiği bir süreç yaşandı. 15-20 Temmuz süreci bir yönüyle buydu. Ve bu hengamede ne yazık ki söz konusu ekipleşmelerde hiçbir ilgileri olmadığı halde tasfiye listelerine konulup harcanan, tutuklanan ve mahkum edilen birçok insan oldu. Hala devam eden bu kavgada kazanmış görünmekle beraber 15-20 Temmuz hukuksuzluklarının bütün faturalarını sırtlarında fena halde yıpranan muhafazakar ekipler ise galiba bu faturayı ödeme noktasına geliyor. HSK üyesi avukat Hamit Kocabey'in genel başkanım Devlet Bahçeli ile istişare ederek istifa ettim açıklaması ve bu istifanın arka planına ilişkin bilgiler bunun ilk işaretleri. Bazı alternatif baro yönetimlerinin de benzer şekilde Bahçeli'ye biatlarını ifade ettikleri hatırlanılırsa bu dönemde yargıdaki MHP vesayetinin ulaştığı boyut daha iyi anlaşılır. Kocabey'in istifa gerekçesi olarak dillendirilen diğer sebepler, hem uyuşturucu sanıklarının bile ne tür siyasi sahiplenme ve himayelerle korunduğunu, hem de bu süreçte en fazla kullanılan malum yaftanın artık ortakları da birbirine düşürecek bir noktaya geldiğini gösteriyor.
İsfender Korkmaz 19 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde devlet artık halkın babası değil başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti iktidarı önce devleti dışladı sonra paralel devlet yaratarak hırpaladı. En sonunda da başkanlık rejiminden sonra devleti parti devleti yaptı. Devleti halkın devleti olmaktan çıkardı. AK Parti'nin devleti yaptı. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Halkın refahı için iktisadi kalkınmaya odaklanması gerekir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AK Parti iktidarı kalkınmanın da önünü tıkadı. Kalkınma planlarını kaldırdı. İktisat politikaları yerine günübirlik, popülizm ve parti odaklı uygulamalar yaptı. İdeolojik amaçlı İmam Hatip okulları açtı ve öğrencileri zorla bu eğitime yönlendirdi. Fethullah Gülen tarikatı, askeri okullar, üniversite giriş sınavlarında yıllarca soru çaldı ve eğitimde fırsat eşitliğini kaldırdı. Türkiye'de öteden beri stokçuluk var. AK Parti öncesi et balık kurumu yoluyla, tanzim satışlar yoluyla, devletin piyasaya girmesiyle stokçuluk önleniyordu. AK Parti iktidarı kamu tekellerini ve doğal tekelleri özelleştirdi. Kamu altyapı yatırımlarını devlet bütçesinden çıkardı. Telekom altyapısı özelleştirildi. Tüketici internet gibi araçları daha zor ve daha pahalı kullanıyor. Kağıt üreticisi SEKA özelleştirildi. Türkiye kağıt kıtlığı yaşıyor. Devletin yapması gereken kamu altyapı yatırımlarını kamu özel işbirliği yoluyla özel sektöre yaptırdı. Kamu bankalarından özellikle medya sektörüne teminatsız krediler dağıttı. Sektörde haksız rekabet oluştu. partizanlara, bazı müteahhitlere özel pazarlık yoluyla devlet imtiyazı ve ihale verdi. Bu yollarla devlet dışlandı. Piyasada tekel ve oligopol yapılar oluştu. Stokçuluk arttı. Pazara giriş serbestisi ve rekabet şartları önünde engeller oluştu. Artık devlet bütçesiyle yatırım yapılmıyor. Bütçede sosyal yardımlar yanında popülizm amaçlı para dağıtıldı. Her seçimde devlet kaynakları, çalışanlar, devlet araç gereçleri AK Parti tarafından kullanıldı. Bütçeyle halka hizmet imkanları daraldı. AK Parti iktidarı devlet eliyle bir kesimden bir kesime gelir ve servet transferi yapıyor. Bunu devlet imtiyazları vererek kamu bankalarını yandaş medya kredi ve destek için zorlayarak kamu özel işbirliği, özel ihaleler yoluyla meşhur beşliğe kaynak aktararak kendi vakıflarına kamu mallarını ve kaynaklarını aktararak yapıyor. Bu nedenlerle Türkiye'de gelir dağılımı bozuldu, yoksulluk arttı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, İslam Peygamberinin veladeti dönümü ve Vahdet Haftası'nı idrak ediyoruz.
Bu çerçevede hazırladığımız özel sohbetimizin 3. bölümünde birlikteyiz.
Müslüman alimlerin en önemli istidlallerinden biri, geçmiş peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin seçkin insanlarının İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce konumunu itiraf etmeleridir.
Seyyid bin Tavuz, Sa'dül Su'ud adlı kitabında şöyle yazıyor. Allahu Teala Hazreti Adem'e hitaben şöyle buyurdu. Ey Adem, zürriyetine bak. Hazreti Adem zürriyeti arasında nuru tüm ufukları aydınlatan ve özel bir şekilde parlayan bir grubu gördü. Hazreti Adem şöyle arz etti. Ey yüce Rabbim, bunlar kimdir? Allahu Teala şöyle buyurdu. Bunlar senin soyundan peygamberlerdir. Hazreti Adem arz etti. Rabbim, neden enbiya sülalesinde son kişi herkesten daha parlak ve daha nuranidir? Allahu Teala şöyle buyurdu. Onun tüm enbiyadan ve evliyadan üstün olması yüzünden.
Hazreti Adem, bu peygamber kimdir? Adı nedir? Diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. Bu Muhammed, gönderdiğim peygamberim, güvendiğim, necip, sırdaşım, seçilmiş, pak, habib, dostum ve benim katında en saygın mahluk ve mahlukların arasında en sevilen, en yakın ve en tanınan mahluktur. O ilim, hilm, iman, yakin, sadakat, iyilik, paklık, tevazu ve alçak gönüllülük, takva, itaatkarlık bakımından hepsinden üstündür. Onun için arşımı taşıyanlarda ve yerde ve göklerde diğer mahluklarından ona iman etme ve nübüvvetine itiraf etme sözü aldım. Ey Adem, ona iman et. O zaman benim katımda makamın, şanın, fazl, nur ve vakarın artacaktır. Hazreti Adem şöyle arz etti. Ben Allah'a ve Peygamber'e Muhammed'e iman ettim. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben de senin fazlını ve kerametini artırdım. Ey Adem, sen peygamberlerimin ilki ve evladın Muhammed sonuncusudur.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği üzere tüm geçmiş kavimler ve peygamberlerin İslam peygamberinin risaletine iman etmeleri gerekiyordu. Zira Allah-u Teala hepsinden bu bağlamda söz almıştı ve hepsi de eğer Hazreti Muhammed doğup zuhur ettikten sonra hayatta olurlarsa İslam dinine iman etme sözü vermişti. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 81. ayetinde şöyle buyurmakta. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp
Thank you.